Ayrım 9, Güvenlik Duvarı, Henning Mankell, sayfa 100. Öğlen olduğunda Wallander kadına Lundberg davasındaki son gelişmeleri aktarmıştı. Boğazı daha iyiydi ama hala çok yorgundu. Arabasını çalıştırmayı denemişti ama çaresizlik içinde bir otoservisini arayıp arabayı almalarını istemek zorunda kalmıştı. Anahtarlarını Irene'ye bırakıp öğle yemeği yemek üzere şehir merkezine doğru yürüdü. Yemekten sonra eczaneye gidip sabun ve ağrı kesici aldı. Emniyete döndüğünde arabası yerinde yoktu. Wallander tamirciyi aradı ama henüz sorunu tespit etmeye fırsat bulamamışlardı. Tamiratın ne kadar tutacağını sorduğundaysa muğlak bir cevap aldı. Wallander telefonu kapattı, canına tak etmişti. Kendine yeni bir araba almaya karar verdi. Sonra düşüncelere daldı. Üstünde kafa yordukça Höckberg'in kazara trafoya gitmiş olamayacağına kanaat getirdi. Ayrıca buranın Skåne'nin elektrik dağıtım sisteminde en hassas nokta olması da tesadüf değildi. Wallander Martinson'un listesine uzandı. 5 insan, 5 çift anahtar. Olle Andersson, elektrik hattı tamircisi. Lars Moberg, elektrik hattı tamircisi. Hilding Olofsson, trafo müdürü. Arthur Wahlund, güvenlik müdürü. Stefan Molin, teknik müdür. İsimler ona ilk baktığı anki kadar az bilgi veriyordu hala. Wallander telefona uzandı. Martinson hemen cevap verdi. Anahtarı olan bu insanlar var ya dedi. Polis kayıtlarında isimlerini arama şansın olmadı değil mi?
Aramalı mıyım?
Şart değil ama sen çok titizsindir bilirim.
İstersen şimdi yapabilirim.
İlk önceliğimiz olmayabilir. Patologlardan bir ses çıkmadı mı?
Bence en erken yarından önce bize bir bilgi veremezler.
O zaman isimleri kurcala bakalım vaktin varsa. Wallander'in aksine Martinson bilgisayarını severdi. Emniyette bu konuda sorun yaşayan birisi olduğunda hep ondan yardım isterdi. Wallander Lundberg cinayet dosyasına döndü. Saat 3'te kahve içmeye gitti. Kendini daha iyi hissediyordu. Boğazı da normale dönmüş sayılırdı. Hansson ona Höglund'un o sırada Persson'la konuştuğunu söyledi. Her şey su gibi akıyor diye düşündü. İlk kez yapmamız gereken her şeye ayıracak zamanımız var. Tam evrakları önüne çekip oturmuştu ki Holgersson kapıda göründü. Elinde akşam gazetelerinden birini tutuyordu. Wallander kötü bir şey olduğunu kadının suratından anladı. ''Şunu gördün mü?'' diye sorarak ona gazeteyi uzattı. Wallander fotoğrafa uzun uzun baktı. Eva Persson'un sorgu odasında yerde yatan bir resmiydi bu, düşmüşe benziyordu. Wallander boğazı düğümlenerek manşeti okudu. ''Ünlü polis genç kıza saldırdı, işte resmi.'' ''Kim çekti bu fotoğrafı?'' dedi Wallander gözlerine inanamayarak. ''Orada gazeteci yoktu değil mi?''
''Varmış demek ki.''
Wallander koridora çıkan kapının hafif açık olduğunu ve sanki birisinin gölgesinin geçtiğini hayal meyal hatırladı. ''Basın toplantısından önceydi.'' dedi Holgersson. ''Belki muhabirlerden biri erken gelmiş, koridorda takılıyordu.'' Wallander kala kalmıştı. 30 yıllık kariyeri boyunca itip kakıştığı ya da yumruklaştığı olmuştu. Ama hep zorlu gözaltılar esnasında olurdu bu. Ne kadar sinirlenirse sinirlensin, daha önce sorgu odasında karşısındakine saldırdığı olmamıştı. Hayatında ilk kez böyle bir şey yaşamıştı ve onda da fotoğrafçı oradaydı.
''Bu mevzu sorun olacak.'' dedi Holgersson. ''Neden kimseye bir şey demedin?''
''Kız annesine saldırıyordu. Annesine daha fazla vurmasın diye ona bir tokat attım.''
''Ama bu resim böyle demiyor.''
''Olay bu ama.''
''Neden bana söylemedin?''
Wallander'in verecek cevabı yoktu. ''Umarım bununla ilgili bir soruşturma yapmak zorunda olduğumu anlayışla karşılarsın.'' Wallander kadının sesindeki hayal kırıklığını duydu. Buna öfkelenmişti. ''Bana inanmıyor.'' diye düşündü. ''Görevden alındın mı?''
''Hayır ama tam olarak ne olduğunu duymak istiyorum.''
''Anlattım işte.''
Persson Unbreed'e farklı bir versiyonunu anlatmış. ''Senin durup dururken ona saldırdığını söylemiş.''
''O zaman yalan söylüyor. Annesine sorun.''
Holgersson cevap vermeden önce duraksadı.
''Sorduk.'' dedi. ''Kızının ona hiç vurmadığını söylüyor.''
Wallander sessiz kaldı. İstifa edeceğim diye düşündü. İstifamı verip teşkilattan ayrılacağım. Bir daha da dönmem. Holgersson bir cevap bekliyordu ama Wallander hiçbir şey demedi. Sonunda kadın odadan çıktı.
9. Bölüm. Wallander hemen emniyetten ayrıldı. Kaçıyor muydu yoksa hava almaya mı çıkmıştı emin değildi. Olanları doğru hatırladığını biliyordu ama Holgersen ona inanmıyordu ve bu canını sıkmıştı. Ancak dışarı çıkınca arabası olmadığını anımsadı. Küfretti. Kafası atmışken sakinleşene kadar araba kullanıp boş boş dolaşmayı severdi. İçki dükkanına gidip bir şişe viski aldı. Doğruca eve gitti. Telefonun fişini çekti ve mutfaktaki masaya oturdu. Şişeyi açıp iki fırt içti. Tadı berbattı. Ama Wallander buna ihtiyacı olduğunu hissetti. Onu şu an dünyada çaresiz hissettiren bir şey varsa o da yapmadığı bir şeyden dolayı suçlanmaktı. Holgersson kelimelere dökmemişti ama Wallander şüphelerinde yanılmıyordu. Belki de Hansson başından beri haklıydı diye düşündü sinirli sinirli. Asla kadından müdür olmaz. Bir fırt daha içti. Kendini daha iyi hissetmeye başladı ve hatta doğruca eve gelmiş olduğundan pişmanlık duymaya bile başladı. Bu da suçlu olduğu şeklinde yorumlanabilirdi. Telefonu fişe taktı. Hiç kimsenin onu aramaması karşısında çocuksu bir sabırsızlığa kapıldı. Emniyeti aradığında telefonu İrene açtı. ''Bugünlük eve geldiğimi söylemek istedim.'' dedi. ''Soğuk algınlığım devam ediyor.''
Hanson seni soruyordu Nüyberg'de. Ayrıca bir sürü gazeteden insanlar.
Ne istiyorlar?
Gazeteler mi?
Hayır, Hanson ve Nüyberg.
Söylemediler.
Herhalde gazete şu anda önündedir diye düşündü Wallander. O ve diğer herkes. Muhtemelen başka konu da kalmamıştır. Hatta kimileri o lanet Wallander sonunda hak ettiğini buldu diye seviniyordur.
Irene'den onu Hanson'un odasına bağlamasını istedi. Hanson'un cevap vermesi uzun sürdü. Wallander Hanson'un büyük ödül kazanacağım diye karmaşık at yarışı programlarına önüne serdiğini, ancak küçük bir ikramiyenin ötesine geçmeyecek kuponlar yaptığını düşündü.
''Atlar ne yapıyormuş?'' diye sordu Wallander Hanson telefonu açınca.
Akşam gazetesindeki haberin onu etkilemediğini göstermek için söylemişti bunu.
''Ne atı?''
''Bu aralar at yarışı oynamıyor musun?''
''Hayır, şu sıralar değil. Neden sordun?''
''Sadece bir şakaydı. Sen bana ne sormak istemiştin?''
''Odanda mısın?''
''Evdeyim. Üşütmüşüm.''
''Arabalarımızın hangi saatlerde o yoldan geçip döndüğünü bulduğumu söylemek için aramıştım. Sürücülerle konuştum. Kimse Höckberg'i görmemiş. Yolun o kısmında toplamda 4 kez geçilmiş.''
Demek ki yürümedi, birisi bırakmış olmalı. Emniyetten çıkar çıkmaz ilk yaptığı birisini aramak olmuş ya da ilk iş birisinin evine yürüdü. Umarım Unbreed Person'a bunu sormayı akıl etmiştir. Yani Höckberg'i kimin arabayla bırakmış olabileceğine.
Unbreed ile konuştun mu?
Vaktim olmadı.
Bir sessizlik oldu. Wallander konuyu ilk açan olmaya karar verdi.
Gazetedeki o fotoğraf pek hoş değildi sanırım.
Değildi.
Asıl soru bir gazeteci nasıl oluyor da emniyetin koridorlarında geziniyor. Basın toplantıları her zaman grup olarak içeri alınırlar.
Sen de fotoğraf çeken birileri olduğunu fark etmemişsin, ne garip.
Bugünkü makineleri fark etmek kolay değil.
Tam olarak ne oldu?
Wallander ona olanı anlattı. Holgersson anlatırken kullandığı kelimelerin aynısını kullandı.
Hiç tanık yok muydu dedi Hanson.
Fotoğrafçı haricinde hiç kimse yoktu. O da yalan söyler zaten. Yoksa fotoğrafı 5 para etmez.
Kamuya açıklama yapıp kendi açından olanları anlatmak zorundasın.
Sence ne faydası olur? Bir anne ve kızının sözüne karşılık yaşlı bir polisin sözü asla işe yaramaz.
Sözü geçen bu kızın bir katil olduğunu unutuyorsun.
Wallander bunun sahiden işine yarayıp yaramayacağını düşündü. Aşırı güç kullanan bir polis her zaman ciddi bir meseleydi. Bu Wallander'in şahsi fikriydi. Olayın ayrıntılarının da sıra dışı oluşu işini kolaylaştırmıyordu.
Bir düşüneceğim dedi ve Hanson'dan onu Nüyberg'e bağlamasını istedi.
Nüyberg hatta bağlarınca Wallander viski şişesinden birkaç yudum daha almıştı. Artık çakır keyifli ve göğsündeki daralma hissi de yok olmuştu. Gazeteyi gördün mü?" dedi Wallander.
"Hangi gazeteyi?"
"Resim olan, Person denen kızın resmi."
"Akşam gazetelerini okumam ama duydum. Annesini dövüyormuş galiba."
"Resmin altındaki yazı da öyle demiyor."
"Ne fark eder o zaman?"
"Fark şu, başım büyük belada. Lisa resmi bir kovuşturma başlatacak."
"O zaman gerçek ortaya çıkar. İstediğim bu değil mi?"
"Medya bunu yer mi diye merak ediyorum. Tazecik, güzel yüzlü bir katil kız dururken ihtiyar bir polisi kim takar?"
Neyberk şaşırmıştı. "Gazetelerde ne yazdığını ne zamandan beri umursar oldun?"
"Belki hala umursamıyorum ama genç bir kıza yumruk attığımı söyleyen bir fotoğraf yayınlamaları başka bir olay."
"İyi de kız cinayet işledi."
"Yine de kendimi rahat hissetmiyorum."
"Unutulur gider. Bak sadece şunu söylemek istedim. Araba izlerinden biri Moberg'in arabasına ait. Yani biri hariç bütün lastik izlerinin sahibi bulundu. Ama o bilinmeyen araç sahibi sıradan lastik kullanıyor."
"Yani birisi onu oraya arabayla götürmüş. Bunu biliyoruz ve onu orada bırakmış."
"Bir şey daha var," dedi Neuberg. "Kızın çantası."
"Ne olmuş?"
"Çanta neden o kadar uzaktaydı? Merak ettim. Ta çitlerin oradaydı."
"Sence birisi alıp oraya fırlatmamış mı?"
"Tamam da neden? Bizim bulamayacağımızı düşünmüyordu herhalde."
Neuberg haklıydı. Önemli bir noktaydı bu.
"Yani çantayı neden yanında götürmemiş, özellikle de cesedin teşhis edilmemesini umuyorsa?"
"Aynen."
"Cevap ne olabilir?"
"Onu bulmak senin işin. Ben sana elimizdekileri aktarıyorum. El çantası trafo binasından 15 metre uzaktaydı." "Başka bir şey var mı?"
"Yok."
Konuşma sona ermişti. Wallander viski şişesini kavradı ama hemen yerine koydu. Yeterince içmişti. Eğer biraz daha içerse fazla ileri gitmiş olacaktı ve o noktayı düşünmek bile istemiyordu. Oturma odasına yürüdü. Gün ortasında evde olmak çok tuhaftı. Emeklilik böyle bir duygu muydu acaba? Bunu düşününce içi titredi. Pencere kenarına yürüyüp sokağa baktı. Hava kararmaya başlıyordu. Wallander ATM'nin yanında ölü bulunan adamla ilgili onu ziyarete gelen doktoru düşündü. Wallander ertesi gün patoloğu aramaya ve ona Enander'in söylediklerini aktarmaya karar verdi. Bu yeni bilgi bir şeyi değiştirmeyecekti ama en azından edindiği bu bilgiyi yerine iletmiş olurdu. Neuberg'in Höckberg'in çantası hakkında söylediklerini düşünmeye koyuldu. Geriye sahiden bir sonuç kalıyordu ve bu da Wallander'in en aç soruşturmacı içgüdülerini kabartıyordu. Çanta oraya bırakılmıştı çünkü birisi çantanın bulunmasını istemişti. Wallander koltuğa oturup bunu kafasında evirip çevirdi. Bir ceset tanınmayacak hale gelecek şekilde yanabilir diye düşündü. Özellikle de kontrol edilemez yüksek voltajlı bir elektrik akımıyla yanmışsa. Elektrikli sandalyeye mahkum edilen birisi içten yanarak kaynar. Höckberg'in katili cesedin kimliğinin teşhis edilmesinin zor olacağını biliyordu. Bu yüzden çanta orada bırakılmıştı. Yine de bu çantanın çitlerin orada ne aradığını açıklamıyordu. Wallander yine enine boyuna düşündü fakat mantıklı bir çıkarıma varamadı. Çanta sorusunu bir kenara koydu. Her neyse zaten fazla hızlı ilerliyordu. Önce Höckberg'in sahiden cinayete kurban gidip gitmediğini netleştirmeliydiler. Mutfağa dönüp kahve yaptı. Hala telefonu çalmamıştı ve saat 4 olmuştu. Kahvesiyle mutfak masasına oturdu. Tekrar emniyeti aradı. Irene ona gazetelerden gelen aramaların susmadığını söyledi. Onlara Wallander'in telefonunu vermemişti. 2 yıldır telefonu gizliydi. Wallander ortadan kaybolmasının suçlu olduğu ya da en azından bu olaydan dolayı utanç duyduğu yönünde yorumlanacağını düşündü bir kez daha. Sakinliğimi korumalı ve istifimi bozmadan durmalıydım diye geçirdiği içinden. Arayan her bir kahrolası gazeteciyle konuşmalı ve onlara gerçeği anlatmalıydım. Person'un da annesinin de yalan söylediğini belirtmeliydim. O zayıflık anı geçmişti. Wallander sinirlenmeye başladı. Irene'den onu Höglund'a bağlamasını istedi. Önce Holgersson'dan başlayıp tavrının kabul edilemez olduğunu söyleyip geçmeliydi aslında. Fakat karşı taraf açamadan telefonu kapattı. İkisiyle de konuşmak istemiyordu. Onun yerine Stan Whedon'in numarasını çevirdi. Whedon telefonu açana kadar Wallander aradığına pişman olmuştu. Fakat Vide'nin gazetedeki resmi görmediğinden emin sayılırdı. ''Sana gelmeyi düşünüyordum.'' dedi Wallander. ''Tek sorun arabam tamircide. İstersen seni alabilirim.'' Akşam saat 7 diye sözleştiler. Wallander viski şişesine doğru baktı ama şişeye dokunmadı. Zil çaldı. Wallander yerinden sıçradı. Hayatında hiç kimse çat kapı evine gelmemişti. Herhalde bir şekilde adresini bulan bir gazeteci olmalıydı. Wallander viskiyi dolaba koyup kapıyı açtı fakat gelen bir gazeteci değil Höglund'tu. Müsait misin? Wallander içeri girebilmesi için kenara çekildi. Kadın nefesinden alkol kokusu almasın diye yüzünü yana çevirdi. Oturma odasında oturdular. Hastayım dedi Wallander. Daha fazla çalışmaya enerjim kalmadı. Höglund başıyla onayladı fakat Wallander ona zerre kadar inanmadığının farkındaydı. İnanması için bir sebep yoktu. Herkes bilirdi ki Wallander ne kadar üşütürse üşütsün, hasta olursa olsun, ateşi çıkarsa çıksın, çalışmaya devam ederdi.
Nasılsın? Nasıl gidiyor dedi.
Zayıflık anı geçti diye düşündü Wallander. Şimdilik geri çekilmiş olsa da orada olduğunu biliyorum ama sana belli etmeyeceğim. Gazetedeki resimden söz ediyorsan kötü göründüğünün farkındayım. Öte yandan bir gazeteci nasıl olur da kimseye çaktırmadan sorgu odalarımızın önüne kadar girebilir?
Lisa çok endişeli.
Beni dinlemek zorunda dedi Wallander. Bana arka çıkmak zorunda. Gazetede okuduklarını hemen inanmanın aksine yani.
Resimde gördüğü şeyi göz ardı edemez.
Etsin demiyorum zaten. Kıza vurdum ama sırf annesinin üstüne abandığı için yaptım.
Onların hikayesi daha farklı biliyorsun.
Yalan söylüyorlar. Belki sen de onlara inanıyorsundur.
Höglund hayır anlamında başını salladı. Asıl mesele onların yalan söylediğini nasıl ispatlayacağımız?
Arkasında kim var?
Höglund hızlı ve kararlı bir şekilde cevap verdi. Annesi, bence kadın çok zeki. Kamuoyunun dikkatini kızının yaptıklarından uzaklaştırmak için dikkat dağıtıcı bir fırsat yakaladı. Högberg de artık ölü olduğuna göre artık her şeyi ona yıkmaya çalışacaklar.
Kahrolası bıçağı yıkamazlar.
Ah yıkarlar, yıkarlar. Her ne kadar Persson'un yardımıyla bulunsa da bıçağı Lundberg'e saplayan Högberg'di diyebilirler.
Höglund haklıydı. Ölüler konuşamazdı. Bir de kızı bir tokatla yere sermiş polisin renkli bir fotoğrafı vardı. Resim biraz silikti ama yine de her şey ortadaydı.
Savcılık acil bir soruşturma açılmasını talep etti.
Hangi savcı?
Victorson.
Wallander onu sevmezdi. Ağustos'tan beri Üstad'daydı ama Wallander çoktan adamla bir iki kez sürtüşmüştü. Benim sözlerime karşılık onların ifadesi.
Ve iki kişiler tabii.
Garip olan şu ki Persson annesini sevmiyor bile dedi Wallander. Onunla konuştuğum zaman bu oldukça barizdi.
Reşit olmamasına ve hapse girmeyecek olmasına rağmen başının büyük belada olduğunu fark etmiş olmalı. Dolayısıyla annesiyle geçici bir ateşkes imzaladı.
Wallander bu konu hakkında konuşmaya daha fazla devam edemeyeceğini birdenbire fark etti. Şu anda yapamayacaktı. Sen neden geldin?
Hasta olduğunu duydum.
Ölüm döşeğinde değilim. Yarın işe döneceğim. Onun yerine bana Persson ile konuşmadan ne öğrendiğini anlat.
Hikayesini değiştirdi.
Ancak Högberg'in öldüğünü biliyor olamaz.
Garip olan da bu işte.
Wallander'in Höglund'un söylediklerini idrak etmesi zaman aldı. Derken kafasına dank etti. Höglund'un suratına baktı. Aklında bir fikir var.
Bir insan neden ifadesini değiştirir? Personunu sorguya çekmeye başladığımda Högberg'in öldüğünü biliyor olamazdı. Ancak o zaman ifadesini tamamen değiştirdi. Birden artık her şeyi Högberg yaptı oldu. Person masummuş. Taksiciyi soyma niyetleri hiç yokmuş. Risgord'a gitmiyorlarmış. Högberg esas Biarresio'da yaşayan amcasını ziyaret etmeyi önermiş.
Öyle biri var mı?
Aradım. Adam yeğenini 5-6 yıldır görmediğini söyledi.
Wallander uzun uzun düşündü. O halde tek bir açıklaması var dedi. Persson Högberg'in itiraz edemeyeceğinden emin olmasa asla ifadesini tamamen değiştirip yepyeni bir hikaye uydurmazdı.
Ben de başka bir açıklama bulamıyorum. Doğal olarak ona neden bunları daha baştan söylemediğini sordum. ne cevap verdi?
Bütün suçun Sonya'nın üstüne kalmasını istemediğini.
Yani arkadaş oldukları için.
Evet.
İkisi de bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Bunun tek bir açıklaması olabilirdi. Persson Höckberg'in öldüğünü biliyordu.
Ne düşünüyorsun diye sordu Wallander. İki ihtimal var diyorum. Birincisi Höckberg emniyetten çıktıktan sonra Persson'u aramış olabilir. İntihar etmeyi planladığını söylemiş olabilir.
Düşük bir ihtimal.
Bence de çok düşük. Bence Persson'u aramadı. Bence başka birini aradı.
O da sonra Persson'u aradı ve ona Höckberg'in öldüğünü söyledi.
Mümkün.
Demek ki Persson Höckberg'i kimin öldürdüğünü biliyor olabilir. Cinayet olduğunu varsayarsak.
Başka bir şey olabilir mi ki?
Emin değilim ama otopsi sonucunu beklemek zorundayız.
İlk genel raporu almaya çalıştım ama sanırım yanmış ceset üstünde çalışmak zaman alıyor.
Umarım bu acil durumun farkındadırlar.
İşlerimiz hep acil değil mi zaten?
Kol saatine baktı ve ayağa kalktı.
Evet dönmem lazım, çocuklar bekliyor.
Wallander ona bir şeyler söylemesi gerektiğini düşündü. Boşanmanın ne kadar eziyetli bir olay olduğunu biliyordu. Boşanma süreci nasıl gidiyor?
Sen yaşadın, nasıl olduğunu bilirsin.
Wallander onu kapıya kadar geçirdi. Bir viski içsen iyi olur dedi Höglund.
İhtiyacım var.
İçtim bile dedi Wallander.
9. ayrımın sonu. Sayfa 113.